Saffat, birinci sohbet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisane yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Ve lekad yessernel Kur'ane lizikr fehel min müddekir. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Saffat Suresi. Bugün başlayacağız inşallah. Saffat Suresi 37. sure. Neye göre 37. sure? Nuzul sırasına göre değil, resmi sıraya göre. Mekki surelerden oluyor kendisi. Yanılmıyorsam da Ahzab suresinden sonra indirilen sure, pardon, Enfal suresinden sonra nazil olmuş bir sure. Çok ilginç ayetler var. Sırrani ayetler de var. Allah nasip ettiği sürece izah etmeye çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffan. Yemin olsun saf bağlayan duramlara diyor. Başka mealde and olsun sıra sıra dizilenlere diyor. Başka mealde sıra sıra dizilenlere diyor. Zaten surenin ismi de buradan alıyor. Saf bir dizi anlamına geliyor. Hem lazım hem müteaddi anlamı var. Yani hem geçişli hem geçişsiz anlamı var. Saf olmak, bir çizgide bulunmak manasına da getiriliyor. Bir şeyleri dizi haline, saf haline getirmek manasına da kullanılıyor. Yani kendin gelirsen lazım oluyor, birilerini getirsen müteaddi olmuş oluyor. Es-Saffat da bunun ismi faili. Yani o dizilme işlemini yapanlar. Yani lazım anlamıyla olursa saf haline gelenler, dizi haline gelenler, sıra sıra olanlar ya da işte bu meal onu vermiş, sıra sıra dizenlere demiş ya da birilerinin saf olmasını sağlayan kimseler anlamına da geliyor. Safran da onun mefulü. Mefulü mutlak deniyor. Arapça talebeleri de burada biliyorsunuz. Mefulü mutlak ne yapıyordu? Fiili ya da faili kuvvetlendiriyordu. Yani öyle bir saf haline gelenler ki ben onlara yemin ederim anlamında. Başında bir vav var. Bu önümüzdeki raya meallerinde görüyorsunuz. Kırmızıyla yazılmış. Biliyorsunuz vav'ın değişik şeyleri var, manaları var. Bu manalarından birisi de ne? Buradaki yine kasem vav'ı. Yani yemin vav'ı. Yemin ediyor Rabbim burada. Neye yemin edilir? Hani gündelik hayattan biliyorsunuz en değer verdiğiniz, sevdiğiniz şeylere verilir. Anneniz babanız üzerine değil mi? Çocuğunuz üzerine, namus üzerine verilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala çok nesneye yemin etmiş. Kitaba yemin etmiş, geceye yemin etmiş, kaynayan denize yemin etmiş. Geçen bir yarışma vardı, izlediniz mi bilmiyorum. 1 milyon lira ödül neydi, zirve şeydi. Ve orada elhamdülillah Kur'an ayetiyle ilgili soru soruldu. 4 tane şık vardı. Aşağıdakilerden hangisine Kur'an'da yemin edilmemiştir dedi. Değil mi? Bir güneş vardı.
Deniz vardı.
Deniz vardı. Arı vardı.
Kalem vardı.
Bir de kalem vardı. Doğru şık arıydı. Arıya vahyediliyor ama yemin edilmiyor. Ben denizde tereddüt ettim. Direkt deniz değil de orada kaynayan deniz olarak bir ifade vardı. Bunun gibi şeylere veriliyor. Ama benim dikkatimi çekti. Eğer istisna yoksa bilmiyorum. Allah-u Teala'nın sevdiği ve değer verdiği şeylere veriliyor. İsmi önemli değil. Birisinin sohbetine katılmıştım. O Adiyat suresindekilere başka çok değerli olmayan varlıklara da yemin olarak adlandırmıştı ama benim kafamda her zaman bir soru işareti olarak kaldı. Çünkü normal yaşamda da öyle bir şeyin üzerine yemin ediyorsam değer verdiğim bir şey. Yani onun kaybetmeye razıyım ki değil mi? Ona veriyorsunuz ya da onu kasemle onu yüceltiyorsunuz. Onu onurlandırıyorsunuz bir anlamda. Burada da vav, yemin vavı. Yemin vavı olduğunu nasıl anlıyoruz? Arapça bilenler için söylüyorum. Bakın es-safat diyor ya, hareke ne sonundaki harekete? Esre. Yani ondan sonra gelen kelimeyi ne yapıyor? Mecrur yapıyor, kesir yapıyor. Buradan anlıyoruz. Eğer yapmazsa diğer vavların arasına göre, yani atıf vavı ya da başlangıç vavı denilen, hal vavı denilen diğer vavlar var. Onlardan olabiliyor. Kusura bakmayın, bazen teknik açıklamalar yapıyorum ama hem burada olanlardan hem de bu sohbeti internetten daha sonra dinleyenlerden Arapça bilenler var. Hem bunlar da daha sonra yazıya aktarılıyor. Hani bununla da açıklanmasını istiyorum. Böyle açıklamadığım takdirde bozulan, üzülen arkadaşlar da var yani. O şekilde de yapmıyorum ama çok teknik olarak yani bir irab şeklinde, tahlil şeklinde de olmasın diyorum. Evet, saf tutanlara ya da saf saf olanlara, yanındaki saffanın da mef'ulü mutlak olmasına rağmen öyle bir saf tutanlara yemin olsun diye başlamış Rabbim. Daha sonra da iki grup daha var, onlara da yemin etmez, yemin etmiş. Fezzacirati zecran. Bir daha F ile başlayarak ver. Ve taliyati zikron. Manaları ne? Buradaki şeyi de söylüyorum. Sevk ve idare edenlere yemin olsun. Bir de zikir okuyanlara demiş. Olabilir. Tilave, zikir tilavet edenlere de diyebiliriz. Yemin etmiş. Bir şey dikkatini çekmiş olabilir. İlk başta vav varken diğerlerinde FF diye gelmiş. F'yi takip, fa'yı takibi deniyor buna. Aralarında bunların derecelendirme var. Alimler iki görüşü ayırmışlar. Birisi en başta olan en kuvvetlidir, sırasıyla diğerleri değişiyor demiş. Diğerleri de en son zikredilen, yani zikir okuyanlar diğerlerinden üstündür. Çünkü aralara vav gelmemiş demişler. Değişik görüşler var burada. Biz o hangisi daha üstündür demeyelim ama tek tek açıklayalım. Tekrar ediyorum. Saf olup, saf bağlayıp duranlara, sevk ve idare edenlere, zikir okuyanlara. Tefsirlerin çoğundan bunlara melekler denmiş. Yani birçok görüş var. Yani inanılmaz bir teferruat var bu saatler boyunca. Bütün tefsirlerde şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir diye. Ama ortak kanı onun buradaki şey yapanların melekler olduğuyla ilgili. Neden? Arkada bir ayet var. 165'te. Birkaç sayfa arkaya gidelim. Sayfa 451'de. ayet. Sol tarafta. Ve inna lenahnu es-safune. Ne diyor? Gerçekten biz saf bağlayanlarız. Sonrası gerçekten biz tesbih edenlerdeniz. Yukarıdan gelindiğinde bunların meleklerin olduğu şey yapıyor. İşte bu ayete de dayandırılarak buradaki saf tutanların melekler olsun, asıl melekler olduğuyla ilgili görüşler var. Bu konuda hadisler var. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, biz diğer insanlara üç bakımdan üstün tutulduk. Bizim bağladığımız saflar meleklerin safları gibi değerli bulundu. Bütün yeryüzü bize mescit kılındı. Su bulamadığımız zaman toprak bizim için temizleyici kabul edildi. Müslüm'de, Mesacit'te, Ahmet bin Hanbel'de ve Müsned'de geçen ifadeler bunlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, meleklerin Rabları huzurunda saf bağladığı gibi saf tutsanız ya, buyurunca ashab-ı kiram, ya Resulullah, melekler Rableri huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Öndeki safları doldurur, boşluk bırakmayacak şekilde birbirine yakın dururlar. Bu iki ayetten de buradaki bahsedilen saf tutanların özellikle melekler kastedildiği ifade ediliyor. Fakat başka şeyler de olabilir, bunu düşündüm. Tebarike suresi, yani Mülk suresini biliyorsunuzdur. Kuşlardan bahsediyor gökyüzünde. Kanat açıp kapayan kuşlar diyor, orada bir ifade var. Safatin ve yakbit diyor. Orada safatin şu kanatlarını bir çizgi halinde, saf halinde açmayı ifade ediyor. Yakbit ne? Kabız Allah'ın el-kabız esması var biliyorsunuz. Kabız ederek, kendilerine çekerek. Yani açıyorlar, ne yapıyorlar? Süzülüyorlar ve kanat çırpıyorlar ve kendilerine çekerek de o şekilde de uçuyorlar. Şimdi burada da melekler kastediliyor. Mülk suresindeki de o kuşların kanatlarıyla birleştirirsek bir çağrışım yaptı mı? Yasin suresinden önce okuduğumuz Fatır suresi, Bismillah, gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapandır. Yani burada da kanatlarıyla onlar da bir temsil ediliyor. Bizim anladığımız anlamında, yani bir güvercinin kanadı gibi kanat olmayabilir ama bir şekilde açılan ve kapanan bir kanatları var. Yani manevi alemde yolculuk etmeyi sağlayan kanatları var. Bu da şey olur. Melekleri biz göremiyoruz. Görenler vardır. Biz göremiyoruz. Gaybi bir mahlukattır. Fakat iman esasları arasında ikinci. Benim çok ilgimi çekmişti. Melekler Allah'a imandan sonra ikinci sırada geliyor. Allah-u Teala gaybi şeylere bizim iman etmemizi istiyor. Kitap önümüzde peygamberleri gören vardı. Fakat melekler gayb ve ikinci sırada geliyor. Cinlere de iman biliyorsunuz şart. İman etmemek küfür. Dinden çıkıyorsunuz. Neden? Kur'an'da ayetlerle sabit. Kur'an'da ayetlerle sabit olan bir şey inkar küfür oluyor. Dinden çıkmış oluyorsunuz Allah korusun. Yani gaybi hususlar da var. Bunu ben çok önemsiyorum. Neden? Dikkatinizi çekiyorsa son zamanlarda din materyalist bir hale getiriliyor. Yani ben elle tuttuğum, gözle gördüğüm şeye iman ederim. Onun dışındakilere ilmin dışındadır diye bir iddia var. O yüzden tasavvufi olan, manevi olan, Kur'an'da geçse de her konu neredeyse reddedilme durumuna geldi. Hazreti Adem'in cenneti bu tarafta değilmiş. Miraç olayındaki gidilen yer Hira Dağı'nın yanındaki bahçeymiş gibi de saçma sapan şeylere cin, cehennem kökünden gözükmeyen mahluklardır, gizlidir gibi değişik ifadelerle bunlar ne yapılmaya çalışılmış, hafifletilmeye çalışılıyor. Bakın ama melekler Allah'a imandan sonra ikinci sırada. Bu çok önemli. Melekleri göremiyoruz ama varlığını kabul ediyoruz. En azından Kur'an-ı Kerim'de onların bazı vasıflarıyla kafamızda bir şeylerin oluşması mümkün. Bunlardan birisi ne? Kanat. Kanat ne işe yarar? Bir yerden bir yere gitmeyi sağlar. Fakat bu yatay, aynı boyutta olabileceği gibi biliyorsunuz melekler manevi katlar arasında, biraz sonra ayetlerde geçecek, semavat arasında da yolculuk yapabiliyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Hani bir ayette diyor ya, git gelmesi 50 bin yıllık, sizin saymanızda 50 bin yıllık olan mesafeden geldik. Bu dikey olmadığı açık bunda. Kanatlar Allah-u Alem bu tür işlere de yarıya olabilir. Buradaki ifadesi bize yarayan kısmı ne? Saf bağlayıp duranlara. Demek ki Allah-u Teala meleklerin o birbirlerini saf halinde yan yana durmalarını övüyor. Yani bir anlamda razı oluyor, hoşuna gidiyor. Yani o saf saf görüntü Rabbimin hoşuna gidiyor. Neden? Bana itaat çağrışımı yapıyor. İtaat, azim ve o azimdeki kararlı, gönüllü olarak. Bakın evde de namaz kılınabilir ama ne yapılıyor? Camiye davet ediliyor cemaatte. En azından bir mümin haftada bir cemaate gitmek zorunda. Cemaatte biliyorsunuz saf saf olan bir şey. Allah-u Teala onu görmek istiyor. Allah-u Teala'nın esmalarından birisine ne? El-Cami esması. Cami ne demek? Cem eden. Bir araya gelme durumu var. Yani işte bu kullarının, mahlukatının bu saf saf çizgi çizgi belirli bir tertipte, belirli bir nizamda olması Rabbimin hoşuna gidiyor. Fakat bu hoşa gitmek, şurayı da açıklayayım, yani içim rahat etmedi. Bütün askerlerini önüne dizmiş, saf olmuş, içtimaya çıkmış ve bununla gururlanan, kibirlenen bir komutan gibi değil. Şimdi Allah-u Teala Samet, El-Fert, Ehad, El-Gani, kimseye muhtaç değil. Herkes ona muhtaç. Ama yaratmayla beraber alemi aleme ikram ediyor. kendi varlığıyla, kendi varlığından haberdar etmekle ikram ediyor. Ve gerçekten ikram ediyor. Sayısızca, hesapsızca ikram ediyor. Ve bunun karşılığında da mahlukattan kendisini bilmesini ve itaat etmesini istiyor. Çünkü ibadetlerle, şunda bunda ödenebilecek bir borç değil bu. Hani anne hakkı bile ödenemez deniyor, değil mi? Yani ne yaparsan yap ödenemez. Ama bir kişiye, mesela yanında çalışana maaşını vererek ve adilce davranarak onun hakkını vermiş oluyorsun. Öbür tarafta iddia edemiyor. Yani hakkın geçmemişse, ona da olması gerektiği gibi davranmışsan, ücretini de vermişsen bir şekilde hakkını ona ödemiş oluyorsun. Ama anneye bile tırnak içinde bir insan, bir mahluk olmasına rağmen ödenmiyor. O yüzden rızasını alın, cennette anaların ayakları altındadır diyor. Hal böyleyken Allah-u Teala'ya nasıl olabilir? Ne yapabiliyoruz? İşte kulluk denilen, ubudiyet denilen, uluhiyete karşılık ubudiyet denilen şeyle biz sanki kulluk borcumuzu ödüyor gibi oluyoruz. Bakın tırnak içinde diyoruz. Kulluk borcumuzu ödüyor gibi oluyoruz. Ödeyemiyoruz aslında ama en azından istenen o. Onun görüntüsü de saf saf olup Allah'ın huzurunda durmak. İşte meleklerin öyle duruşu Rabbimin rızasına muvafık ve bize de örnek olarak gösteriliyor. Bak ona yemin olsun ki. Değil mi? İşaret var. Bize diyoruz ki vaa, melekler işaret ediliyor. Biz de ne yapıyoruz? Öyleyse biz de öyle olmalıyız. Onların itaati gibi, onların kabullenmesi gibi biz de kabul etmeliyiz onları. Allah'ın Resulü de sistemi, Kur'an'ı en iyi anlamış kişidir. O da cemaati saf saf haline getirerek bunun öyle olmasını istiyor. İşte biraz evvel okuduğum iki hadis-i şerifte de meleklerden örnek vererek kendisi de bunu tatbik ediyor. Çünkü onun hem maddi hem manevi anlamını biliyor. Ama bugün maalesef biz anlayamıyoruz şeylerde yukarıda. Biraz sıkışmayı, rahatsızlık, konfor bozukluğu gibi algılıyoruz. Sahabe devrinde sahabe efendilerimizin omuzlarının kenarları aşınırmış. Bunu yer darlığına bağlıyoruz. Halbuki bunun altında manevi manalar var.
Kumaşın cinsine bağlıyorsun.
Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durmadan safların arasında oluyor. Birisini tutuyor, sen öne gel, sen orada kal, yanaşın diye parmakların hizalarını şey yapıyor. Bugün bir imam yapsın, nasıl bir tepki alır? Ama imam kimin makamını dolduruyor? Hazreti Resul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamını dolduruyor. O yüzden ben bu saf kelimesini çok önemsedim. Şimdi bununla ilgili görüşler var. Bu sadece melekler mi? Hatta birisinin bir iddiası var. O bakayım bulabilirsem onu. Demiş ki onlara melekler denmesi de doğru değil demiş. Bir saniye bulursam ilginçte.
Hocam hatta affedersiniz bu saf tutma hakkında diyor ki önündeki cemaat eğer çıkmışsa, ayrışanmışsa sen arkadaşlar ayaklarını sürte sürte o cemaatin boşluğunu doldur diyor.
Evet. Bu yani, bizde pek uygulanan bir yöntem değil ama Ümre'ye hacca gitmiş olanlar görüyor. Saflar boşaldıkça durmuyorlar yerlerine. Namazda bile yürüyorlar ve o namazı bozan bir şey olarak adlandırmıyor. Yani saf senin stabil halinden çok önemli. Neden? Cemaatin hali önemli. Senin halin değil.
Hanefi ekolü görürüz yani. Şeyde evvela Sübingan dokunulmuyor mu? Şey, ayağını biri sabit, biri sütere.
Var bir ama bir şimdi çok vurgulanmıyor. Vurgulanmayacak insanlar tereddüt ediyor. Bunları onlara anlatmak lazım. Yani cemaatle ilgili bazı şeylerde, cami adabıyla ilgili bazı şeylerde bilgi var. Yani hepimizin bilgi eksikliği var cemaat konusunda. Yani abdestimiz bozulsa ne yapacağız? Mesela ben daha birkaç sene oldu öğrenerek. Yani çıkıyorsun, abdestini alıyorsun, devam ediyorsun. Yani abdesti bozdu, iş bitti gibi bir algı var yani. Hatta ben eski camilerde içeride musluk şadırvan olmasını ona da bağlıyorum. Yani Bursa'da abdestin bozuldu. Bursa'da var. Fatih'te de var. Camide de var. O var. Yani şunu anlatmak istiyorum. Saf çok önemli bir konu. Şimdi bu saf sadece melekler mi? Yani saf tutanlar, saffatlar sadece melekler mi? Hayır. Değişik şey var. Mesela cihat eden askerler olabilir. Bugün savaş teknikleri değişti. Eskisi gibi bir cephe düzeni yok. Fakat o tarihi savaş filmleri o bilgisayar kurgusuyla beraber de çok net oldu. Onlar iyi şeyler de anlatıyor. Yani İslam'ın nasıl bugünlere geldiği konusunda da bize örnekler veriyor. Yani bilmem ne kalesi fethedildi, komutan şuydu falan. Ya orada neler yaşandı? Kolay mı oldu onlar? Yani Fatih İstanbul surlarının dibine bir gidin. Şöyle yukarı bir doğru bir bakın. O anda orada olduğunuzu düşünün. Elinizde kılıç, elinizde mızrak, düz taşa saldırıyorsunuz. Yukarıdan sıcak yağ dökülüyor. Yani çay dökerken keyfimize bir çay damlıyor da ne olduğunu şaşırıyoruz yani. Sütlüce var İstanbul'da semt. Neden Sütlüce denmiş onu öğrenince çok şey yaptım. Orada kaynar süt dökmüşler fethetmeye gelen İslam ordusuna. En yakıcı da can yakıcı olan da o kaynar sütmüş. O yüzden Sütlüce denmiş. Yani belki bize romantik geliyor ismi ama o şekildeymiş. Yani gerçekten zorluklar yaşanmış. Savaşta da o saf düzeninde olduğu zaman, ya bakın tahayyül edin, safa girdiniz değil mi? Elinizde kılıç, mızrak neyse, karşı tarafta o var, hücum nerede? Allah Allah, yani %90 ölme durumunuz var yani. Yani elinizi bir jilet kesiyor, bir bıçak kesiyor da kaç gün acısı geçmiyor değil mi? Biriyle kavga ediyorsunuz da yumruğun morarıklığı ne kadar şey oluyor. Orada İşte o Allah uğruna canınızı feda ederek İslam adına, hak değerler adına saf durmak Rabbimin hoşuna gidiyor. Zaten meleklere karşı, şeytana karşı affedersiniz, meleklerine övündüğü ameller arasında bu da var. O yüzden Rabbimin yemin etmesi, kasem etmesi için güzel bir ortam değil mi o? Saf durmuş Allah yolunda cihat eden gaziler, askerler için. Onlara yemin olsun. Bu da şey yapıyor. Üçüncüsü, cemaat olabilir. Değil mi? Biraz evvel bahsettik. Sıra sıra dizilmişler. İşlerinden vazgeçmişler. Mesela cuma vakti benim çok hoşuma gidiyor. Her ne kadar ya sadece cumadan cumaya mı namaz olur deniyor ya, ben hiç şey yapmıyorum. Adam işinde gücünde beş vakit namazını kılmıyor ama o amirine rağmen, sıkıntılarına rağmen esnaf şeyini kapatıyor. Öğrenci hemen o aralıkta çıkıyor, gidiyor. Orada saf saf oluyor. Bu müthiş bir görüntü. Kabe'yi artık televizyondan seyrediyoruz. O dizi dizi görüntü çok hoşunuza gitmiyor mu yukarıdan? Hepsi Allah'ın emrettiği yere bakıyorlar aynı anda bir komutla. Hangi dünyada, hangi coğrafyada o kadar milyon insan tek bir komutla onu yapacak? İşte Rabbimin övündüğü, kasem etmeye değer şeylerden değil mi? Sadece melekler değil yani. Başka ne demişler? Hizmet erleri demişler. Hizmet erleri de aynı, bu saf saf aynı disiplinde bu hizmette bulunuyorlar. Eğitim erleri. Bu sınıflarda öyle değil mi? Sınıflarda sıra sıra. Yani Allah'ın rızasına uygun eğitim ortamını düşünün. Orada da öyle, saf saf oluyorlar. Yani okullardaki safları düşünün. Yani Allah'ın rızasına uygun bir ortam olarak tahayyül edin. Ve orada da o şekilde olanları tahayyül edin. Eski medreselerde yüzlerce, binlerce talebe o şekilde oluyor. Tek bir amaç var. Allah'ın rızasını kazanacak ve bunu başkalarına aktaracak ilim olmak. Yani bugün ilmin kaynağı medyatik, medyadan çok kolay. Ama eski devirlerde düşünün. Oraya gidiyor, gönderiyor, yıllarca eğitim oluyor ve oraya bırakıyor, memleketine geliyor. Memleketinde danışılan kişi oluyor. Yani kişiler sadece kendilerini kurtarmıyorlar. İslamiyetin, dini bilgilerin yayılması için de oluyor. Ve bütün zalim krallar yakmışlar kitapları. Bir yere gidince oranın kültürünü yok etmek adamlara karizma veriyor. Nasıl bir şey bu ya? El yazması, şu an gibi fotokopik matbaa sistemi de yok, yakılıyor. Tek iletim kaynağı var, doğru iletim kaynağı akıl. Akılda kalanlar aktarılıyor. Akılda kalanlar aktarılıyor. O yüzden o Allah yolunda yapılan o eski ilim faaliyetlerinin tabii bugüne de yansıması var. Ben yemin edilmeye, kasem edilmeye uygun işlerden olduğunu düşünüyorum. Kuşlar olabilir. İşte bu kanat örneğini verdik. Çok etkiliyor beni, bilmiyorum. bu göç zamanlarında gerek baharın gerek sonbaharda bu kuşların o V şeklinde bir saf halinde uçması bana olağanüstü bir şey geliyor. Tam izah da edemiyorum. Etkiliyor. Sonbaharda hüzünlendiriyor biraz da. Ama kilometrelerce gerçekten saf olmuşlar. Yani saf deyince sadece camideki gibi şeyleri düşünmeyin. Yani sıra halinde olmuşlar, uçuyorlar. Bunda da bir hikmet var. Kimse öğretmiyor, zorlamıyor. Bir eğitim almamışlar. Vahiy ile, ilhamla yapıyorlar. Allah'ın doğa kanunlarına, muvafık hareket ederek bir uyuyorlar. Buna uyum var. Yani vücutları mesela sıcak iklime uygun değil, soğuk iklime gidiyor. Soğuk iklime uygun değil, sıcak iklime gidiyor. Bu Allah'ın kanununa bir uymak. Aynı meleklerin emirleri bekler gibi, beklediği gibi bir şey.
İlahi komut diyorlar işte.
İlahi komutla davranıyorlar. İşte nasıl ki melekler ilahi komutla davranıyorlar. Ha, onu da söyleyeyim. Melekler orada saf saf olup ne yapıyorlar? Bunu 165. ayette çok güzel açıklıyor. Onların bir makamı vardır diyor. Her birinin bir makamı ve görevi var. Ona uygun durumu bekliyorlar. Bazıları sadece Allah-u Teala'nın zatına yönelip orada eriyorlarmış. Bazıları emir bekliyorlar. Bazıları tebliğ ediyorlar. Bazıları da işte bu ikinci ayette açıklayacağım inşallah vakit gelirse Allah'ın emirlerini yani yasalarını uygulama faaliyeti için hazır bekliyorlar. Bu biraz şey geliyor, ikinci ayette açıklayacağız. Ya şimdi Allah'ın kanunları, fiziksel kanunlarla işlemiyor mu şimdi? Yani bu oldu, olmadı gibi düşünceler var. Ama şu var, biz dört büyük meleği sayarken kim diyoruz? Azrail, İsrafil, Cebrail, dördüncüsü Mikail. Mikail Aleyhisselam görevi desem bütün ilkokul çocukları bile söylüyor. Ne diyor? Tabiat kanunlarını uygulama diyor değil mi bunu? Bunu kabul ediyoruz da. Yani ben de fenden, fizikten iyi anlayan birisiyim. Neden Allah'ın tabiat kanunlarının uygulanmasında melekleri devre dışı bırakıyoruz? Sadece bilmiyoruz. Meleklerin işletim sistemi nasıl olduklarını bilmiyoruz. Bizim kafamızdaki melekler sanki şeylerin, Hristiyanların duvarları işledikleri tasvirler gibi bir şey. Fakat yapılarının ne olduklarını bilmiyoruz. Her bir yağmur damlasını, kar damlasını bir meleğin indirdiğini biliyoruz. Değil mi? Ama fizik kanunlarını onu yerleştiremiyoruz. Şu şekilde denmesi lazım. Bizim şu an geldiğimiz ilim seviyesi daha bunu izah edecek konuma gelmedi. Şunu da söyleyeyim. Melek kelimesi meleke kökünden. Melek de güçlük, güç, kuvvet, erk manasına geliyor. Hani el melik kulkudüz melik kral var ya, el melekesi diyoruz, yeteneği diyoruz. Meleküt alemi diyoruz. Yani bu güç ve kudretin olduğu alem. Bunlarla da kelimeyi Rabbim haşa boşuna kullanmamıştır değil mi bizlerin anlayacağı şekilde? Bir ifadeler var. Başka ne olabilir? Değişik ifadeler olmuş. Ayetler denmiş. Bunları aslında şöyle de işlemek mümkündü. Birinciyi, ikinciyi, üçüncü ayeti işleyip bunlara insanlar dersek şöyle, kuşlar dersek böyle, ayetler dersek ne anlamında? Ama bahsetmek adına söylüyorum. Şimdi ikinciye geçelim. Tekrar zaten birinciye gelmek durumunda kalacağız. Fezzacirati zecron. Zacirat zecir fiilini işleyen demek. Yok. Onda C ile Z şeydi ama benzer bir manası var. Zecran. Zecir sözlüklere baktım. Üç manaya geliyor. Koruma, engelleme ve sevk. Bunu tabii Arap dilinde bunların kullanımları var. Mesela boğayı ya da deveyi zecr ettim dediğinde onu sevk ettim. Yani bir yere gitmesini sağladım. Hani onun için kullanılan, her hayvan için kullanılan sözler var ya, onları şu an burada söylemeyeyim onları. Onları söyleyerek bir yere gitmesini sağlamak. Değil mi? Hani at için ayrı kullanılıyor, eşek için ayrı kullanılıyor, davar için ayrı kullanılıyor, kuzu için ayrı kullanılıyor. Bu fiille adlandırılıyormuş. Aynı zamanda koruma dedim ya, bir tehlike gözüktü, bağırarak o tehlikenin oradan uzaklaşmasını sağlıyormuşsun. Bu da bu fiille ifade ediliyor. Aslında aynı manada hayvanı bir yerden bir yere götürüyorsun ya, sevk ediyorsun ya, onunla da sevk ediyorsun. Ne yapıyorsun ama? Koruyarak sevk ediyorsun. Aynı zamanda ne olmuş oluyor bu? Engelleme olmuş oluyor. Kendinle ilgili şey yaparsan da engellemiş oluyor. Buyurun.
Zehirli tedbir anlar mesela. Biz de kullanırız. Zehirli tedbir diye kullanırız.
Öyle mi? Bilmiyordum ama.
Ben çok kullanırım. Yani söyleyecek.
Bir daha söyleyin. Zecir.
Tedbir alanları ne mesela? Ha. Bir olay için ne
gibi bir tedbir. R var mı onda? Zecir.
Zecir. Zecir. Zecir tedbirler. Kimse,
yani koruma tedbirleri gibi. Tamam.
Ya olay elbersem bu olay şey bir olay.
Şiddeti koruyucu tedbirler anlamında.
Dolayısıyla o zaman ne oluyor? Allah-u Teala neye yemin etmiş oluyor? Koruyan, evet, engelleyen, sevk eden bir grup var. Bunlar hoşuna gidiyor, razı oluyor ve bunlara yemin ediyor. Şimdi bunlara melek dersek, demek ki meleklerin de işte biraz evvel bahsettiğim gibi Allah'ın yarattığı sistemde rolleri var, görevleri var. Bu görevlerden bir zaneymiş sevk, idare ve koruma görevleriymiş. Engelleme. Yani bir şeyin zorla olmasını sağlıyorlar ya da olmamasını sağlıyorlar. Evet, sevk ve idare yapıyorlar.
Koruyucu da olur.
Bulutları sevk
eder. Evet. Şimdi bulutları sevk eder diyor çoğu mealde. Yani buradan şimdi hani öküzü sevk ediyor o çoban. Şimdi nasıl sevk edilir? Melekler de var. Diyor ki bulutu. Ama anlamı daraltılıyor. Yani sadece bulut dersen diğer bütün alanlardan çıkarmış oluyorsun. Bunu da şöyle izah edeyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bazen ben ifadesini kullanıyor. Ben yaptık diyor. Bazen de biz yaptık diyor. Ben ifadesine zatı bilhassa kendisi. Ama biz deyince Allah-u Teala'nın sistemiyle beraber Allah. Bak sistemi ayırmıyoruz. Buna sünnetullah ya da ayetullah deniyor. Bu sünnetullah içinde neler var? Bir kere kendi koyduğu yasalar var. Ben alim diyor ya, el alim. İlmiyle tecelli ediyor aleme. Bu ilim sonucunda oluşuyor. El kadir diyor. Kadere ölçü koydu diyor. Mizan koydu diyor. Bunlarla gidiyor. Ve bu sistemin sevk ve idaresi içinde melekler de devrede. Allah-u Teala bizzat kendisi yapmıyor mu? Faili mutlak kendisi. Ama öyle bir sistem kurmuş ki bu sistemin içerisinde olan öğeler onun adına iş görüyorlar. Zaten oyunda bu. Zaten bu şeyde var. Sizin Rabbiniz vahid olan Rabb'dır derken de bunu işaret ediyor. Onu teferruatıyla açıklayacağız inşallah. Bu var. Dördüncüsü de esmalar. Biz dediğinde esmalar. Şimdi esmalar Allah'tan ayrı bir şey değil. Ama Allah da değil. Zaten bu anlaşılırsa çok olur. Muhiddin İbni Harabi Hazretleri'nin o kitaplarının çoğu felsefesi buna dayanıyor. Onu işte o vahidle ilgili esmada ayette, dördüncü ayete teferruatla işleyeceğiz. Muhiddin İbni Arabi Hazretleri'nin çoğu kitabındaki ana vurgu, onun tefsiri de var, buraya getirmedim, meali var. Orada da o çok vurguyu yapıyor. Esmalar üzerine çok ciddi tefekkürü var. Diyor ki esmalar Allah değildir, Allah da esmaları değildir. Ama talep olduğunu biliyorum ben, hemen şey yaptınız. Bir esmaları da izah edelim bu derste, bir 10-15 dakika diye şey var. Çok da hoş bir konu. Bilmiyorum, bir düşüneceğim olur mu diye. Esmalar konusu müthiş bir konu. Esma-ül Hüsna konusu çok müthiş bir konusu var. Şimdi konumuzdan çıkmayalım. İkinci ayetin içerisine işte bu sevk ve idare edenlere, sevk ve idare ederkenlerde koruyanlara, mani olanlara diye de yemin var. İşte bu melekler çok uyuyor buna. Değil mi? Aynı zamanda biliyorsunuz Allah'ın el-mani esması var. Mani ne demek?
Olmayan şey. Evet. Olmasını istemediği şeylere
mani oldu. Men eden, mani olan demek. Aynı zamanda ne var? Mesela müevvel muahhir var. Muahhir erteleyen var. Mesela bir olay olacak, bir şeyi engelleterek, olayın oluşmasını engelleyerek ne yapıyor? Mani oluyor. Bu da ne ile ilgili, hangi esmasla ilgili? El-Hafız'la ilgili. korumasıyla ilgili, müheyminle ilgili, korup gözetmesiyle ilgili. Yani her olayda, her vakada bir esmanın tecellisi var. Allah-u Teala da bu ikinci ayette belirttiği kısmıyla da bu ayetin içerisine neler ve kimler giriyorsa onlar vasıtasıyla onların bu sevk, engelleme ve koruma faaliyetlerini de Rabbim övüyor. Neden? Çünkü Allah'ın sisteminde yapılıyor bunlar.
Hocam pardon, bu yer kıranında böyle olması gerekmiyor mu aslında? Beşer içinde de böyle olması gerekmiyor mu? Yani sistemle, beşer sistemi işitlendiği zaman sonra Cenab-ı Hak hoşuna gidecek demektir bu.
Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Zaten bu vahitte onu açıklayacağım ben zaten. Bakın, böyle zaman geçtikçe şunu anlıyorsunuz. Allah-u Teala'nın büyük sistemindeki bir olay, küçük sistemindeki bir olayla hemen hemen aynı işletim sistemi. Sadece boyut ve kapasite farklılığı var. Yani Rabbimin bu melekut alemini idare sistemi kendisi bahsediyor. Sanki bugün ideal bir devletin yönetim sistemi gibi. Bir fark yok. Hatta şunu söyleyeyim, atasözleri buradan çıkmış. Atasözleri bence evliya sözleri arkadaşlar. Yani bakıyor, bir olaydaki akışı görüyor. Bunu manevi olayla birebir örtüştüğünü gözüküyor ve şöyle acı patlıcana kırağı çalmaz gibi. Yani gözüküyor, bütün patlıcanlara kırağı çalıyor, acı patlıcana çalmıyor. Bunu sosyolojik olayla endeksliyor. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ya gerçekten o doğruymuş, ben öğrendiğimde şaşırmıştım. Yani koyuyorlar. Ne oluyor? Birbirinden insanların, bu tasavvufta, maneviyatta önemli bir konudur. Malzeme alışverişi vardır. Malzemeleri uygun olmayan insanları ayırmıştır tasavvuf ehli. Onunla görüşme, şunu yapma diye uygun tarzda olur. Hatta şunu söyleyeyim. Tarikatlardaki kişiler meşreplerine göredir. Aynı meşreptekiler aynı tarikat içerisinde yer alır. Bunu eski kalp gözü açıklar girmiş de biz sana bağlanmak istiyoruz hocam. Ya senin benimle nasibin yok. Sen şuradakine git. Neden? Kalp gözüyle görüyor onun meşrebini ya da nefsinin halini görüyor. Hangi hayvan silüktüğünde olduğunu, işte bunun bir sürü teferruatı var. Sen oraya git diyor. Neden? Üzümün tipi o değil, cinsi o değil. Kara üzüm, ak üzüm olduğunu bozuyor birbirini ya da değiştiriyor. Bunu niye anlatıyorum? Allah'ın yarattığı sistemdeki herhangi bir düzen hiç alakasız gibi gözüken başka bir sistemin açıklayıcısı oluyor. Tek kanun var. Ya konumuz bu değil ama bugün coştum. Bir şey söyleyeyim, bir tane formül var. Bütün kainatta, yedi semavat, gök, aralarındakiler, hepsinin bir tane formülü var biliyor musun? İkisi yok. Ne o?
La
ilahe illallah. İlk başında da bu formül vardı. Yani mahlukatın olduğu, Allah'ın zatının dışında ilk mahlukatın yaratıldığı andan son ana kadar tek bir kanun var bu. Bakın, la ilahe illallah'ı iyi anlayın, teferruatıyla anlayın, her yerde görürsünüz bunu. Bir kişi nezle oluyorsa, bir kişi kanser oluyorsa, bir kişinin arabasına çarpılıyorsa bilin ki la ilahe illallah da hata yapıyor. Bunu söyleyeyim. Şey yaparsanız. Neden cennetin üstüne la ilahe illallah yazıyor? Ha, la ilahe illallah'la beraber elbette ki Muhammedun Resulullah. Hani şunu diyorum. Yani 5000 sene evvel la ilahe illallah'tı bu şeyi. Ama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah değil mi? Şu an çok daha anlam kazandı. O zaman da öyleydi. Yanlış anlaşılmasın. 5000 yıl evvel de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tı. Çünkü Muhammedun Resulullah kısmı yaratılmanın ilk anından itibaren devredeydi. Bakın bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya o bir insan sözü ya nihayetinde bir insandır diyenler var ya, ahirette öyle bir utanacaklar ki sistemin onun üzerine kurulduğunu anladıklarında çok şaşıracaklar ama işten geçmiş olacak. Ama Kur'an ayetleri dikkatle incelensin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın indinden hangi konumda olduğu anlaşılır.
Kaç yerde hocam affedersin bahsediyor. Peygamberimiz, yani bütün peygamberlere peygamberimizin isminden bahsediyor. Yani gelecek olan peygamberin kaç peygamberin şeyinde İbrahim Aleyhisselam'a biliyor.
Özellikle İsa Aleyhisselam biliyor. Ahmet'le özellikle Ahmet'le müjdeleniyor yani. Bunu niye anlatıyorum? Yani bir tane formül var. La ilahe illallah. Bunu şu an zaman yok, geniş şeyde dördüncü ayette açıklayacağım inşallah. Bir hatırlatın bana, dördüncü ayet aslında la ilahe illallah'ın açılımı. şu var ya, şüphesiz sizin ilahınız birdir var ya, la ilahe illallah konsantre formülünün Kur'an-ı Kerim'deki açıklamalarından, izahlarından biridir. Buna gidiyor. İşte sevk ve idare edilenler dendiğindeki o sistem, büyük sistemin diğer sistemlerde oluşu, yani meleklerde olması, işte buna askerler deyin, cemaat deyin, hizmet erenleri deyin, kuşlar deyin, ayetler deyin, hepsinde aynı sistem oluyor. Bu bugün yetmeyecek büyük bir ihtimalle. Haftaya şu 1-2-3'ü genel bir toparladığımda daha izah edilir tarzda olacak. Bakın niye böyle zor gidiyoruz biliyor musunuz? Çok konuşmak zorunda kalıyorum. Yani bayağı bir tefsir baktım. Diğer surelerde hemen böyle hızlı hızlı geçilir. Bu Saffat suresinin ilk 3 ayetine sayfalar ayrılmış bütün şeylerde. Çünkü çok geniş bir konu. Alimler işinin içinden çıkamamışlar. Ve de anlaşıldığı takdirde hoşa giden kavramlar var iç içe. Ben de o yüzden biraz teferruatlı olsun istedim. Bugün ancak 2 ayeti işleyebildik ama haftaya bir toparlayarak gideceğiz. Acelemiz var mı?
Yok.
10 haftada geçelim, ne olacak? Bizim amacımız anlamak yani.
Ağaçların, bitkilerin bile sıra sıra saf saf diziyorlar. Onlar da bile o saf.
Aynen şeyi var. 3. ayete şöyle bir bakalım. Fettaliyati zikra. Fettaliyati zikra. Burada da taliye tilavet. Tilavet etmek, tilavet eden manasına geliyor. Tilavet Türkçe'de de kullanılıyor değil mi? Tilavet etmek kullanılıyor. Ne anlamına geliyor? Okumak. Neyi okuyanlara? Zikri. Zikir okuyanlara ya da zikri okuyanlara. Bu da yemin edilen, Allah'ın kasem ettiği, Kur'an'da kasem ettiği bu suredeki üçüncü grup. Zikri tilavet ediyorlar. Ne canlandı kafanızda? Evet, zikre bir Kur'an diyebilirsiniz. Kur'an okuyanlara, Kur'an'ı tilavet edenlere var. Ama zikrin kendi manasıyla, en basitiyle zikir, tesbihata yakın manasıyla, ben bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyorum, daha evvel de konuşmuştuk ama halka sorsanız zikirine belli bir kelimeleri sürekli olarak söylemek diyecektir. Yani dilinden, gönlünden, aklından Allah lafzını bırakmayacaksın. Arabaya bineceksin. Değil mi? Otobüse biniyor. Yanına çalışan kız var. Ne kadar sürüyor dedim. Yol 1,5 saat dedi. 1,5 saatte geliyor, 1,5 saatte gidiyor. Ya dedim ki ne yapıyorsun? Ya ne bileyim, vitrine bakıyor, bir şey bakıyor, mesajlara bakıyor. Ya dedim ki onunla bir çalışmaya başladık. Bilmediğim bir sureyi ezberlesen. Mesela dedim ki Yasin suresi. Ezberlesen olur mu? Olur. Kaç işte belli bir ay müddetine yaydık. Önemli değil. Neden? Zaten yapmıyor. Ya da Esma-ül Hüsna'yı ya da şuyu. Yani size söylüyorum aslında. Yani hepimiz bir yolculuk ediyoruz. Boş bir zamanımız var. Mesela buradan Özgürlük Meydanı'na gitmek 15 dakika sürüyor. Bildiğiniz bir şeyleri okusanız, ezberinizde unuttuğunuz bir şeyleri yapsanız ya da zikretseniz, tesbih etseniz, salavat etseniz o yolculuk ibadet olacak. Bizim bu dünyaya gelişmek hikmetlerimizden. Yine aynı yolu gideceksiniz. Ama şu mağaza ne kadar ilginç, şu adam niye böyle, ya şu otobüs ne yaptı falan da geçecek. Bunun Allah indinde bir kıymeti var mı? Yok. İbretle bakarsan sadece var. Ama zikir, işte zikir okuyanlara diye buradaki övgüye mazhar, tabii o daha maksimum bu topluluğu kastediyor ama en azından o faaliyetin içinde olmuş oluyoruz. Otobüste bir yere gidiyoruz, bir şey okuyun, bir faaliyette bulunun. Bunu siz akıllı insanlarız elbette yayarsanız.
Şu anda bizim yaptığımız
da. Şu an bizim yaptığımız zikir. Tilavet ediyoruz. Aslında bizim tilavetin bir ötesi. Şunu şey yaptım. Tilavetle kıraat arasında fark var. İkisi de okumak olarak geçiyor. Tilavet etmek, kıraat etmek. Kur'an'da bazı yerlerde tilavet geçiyor, bazı yerlerde kıraat geçiyor. İlk emir ne? Kur'an'daki ilk ayet İkra. Karaya kökünden fiil, okumak fiili, kıraat da onun mastarı. Kıraat tilavetten daha kapsacıymış. Daha genel bir manaymış. Tilavet biraz daha özel bir manada. Tilavetin kökü tele'e imiş. Tele'e. Tele'de bir şeyin peşine düşmek. Ardı sıra gitmek. Yani sen okumak eylemine şey yaparsan ardışık olarak bir şeyleri düzenli olarak okumak. Tilavet ediyorsun yani. Ama şeyde kıraatta daha derinlerine dalarak var. Bu ikrayı konuştuk sizde. Hani bu kendi aramızda da arkadaşlarla konuşuyoruz. Oku emri geldiğinde Cebrail tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde bir metin var mıydı?
Yok.
Yazılı bir şey var mıydı? Kur'an bir sayfa bile inmemiş değil mi? Bir ayet bile inmemişti. Olmadığı halde Allah'ın Resulü neyi okuyacaktı? Hiç düşündünüz mü bunu? Allah'ın ismini oku ama nesne yok. Yani neyin okunacağız mı? İkra, sadece oku. Rabbinin adıyla oku ama niyle nesne yok. O seni işte kan pıtısından yarattı, alaktan yarattı, yine nesne yok. Bakın nesne vurgulanmıyor orada. Aynı besmele gibi. Besmele'de ne diyoruz? Allah'ın ismiyle diyoruz. Orada da fiil yok. Ne yapacağım? Yani okuyacaksın, anahtarla çevirirken açarsın, kitabı okurken, işe giderken başlarsın. Böyle eksik bırakılmış. Neden? Geniş kapsamlı. İkra sadece bir metni okumak değildir, kainatı okumaktır. İşte üzüme bakmış, mübarek. Öbür üzümü görmüş, yan yana duruyor. Ya diyor karardı. Üzüm üzüme baka baka bakıyor insanlara, hakikaten böyle ne yaptı? Üzümden okudu. Sosyolojiyi okudu. İnsanların birbirlerine tesir altında bırakarak bozabileceklerini okudu orada. Okudu. Sen yolda gidiyorsun, ayağına taş çarptı. Ya dur bir oku. Küfretme o taşa. Orada Allah sana ayetiyle gösteriyor.
Tefekküre koyabilir miyiz?
Tefekkür bunun için. Tefekkür okumanın sistemlerinden birisi. Metodolojisi yani. İkra genel faaliyet. Böyle yaptığında kıraat etmiş oluyorsun. Tilavet biraz daha meleklere niye tilavet daha uygun düşüyor biliyor musunuz? Melekler zikri biliyor. İlimleri var ve ilimleri çok yüksek. Yani buna melekler dersen. O zikri yani Kur'an'ı okuyorlar ve okunması için de indiriyorlar. Mürselat suresinde var. Onun notunu aldım. Bakayım ezanda okunmak üzere gerçi ama. Mürselat 5. Diyor ki fel mulgiyati zikra. Fel mulgiyati zikra. Zikri ilka edenlere yemin olsun diyor orada da. İlka etmek ne demek? Bırakmak, eliştirmek, onlara ulaştırmak. Yani Resullere zikri yani Kur'an'ı ne indiriyor? Cebrail aleyhisselam diyor. Melek değil mi? Onun öyle bir sistem olduğunu düşün. Sadece Cebrail de değilmiş. İlginç. Fatiha'nın iniş sebepleri arasında geçiyor mekanizmalarında. Fatiha suresi iki kez geliyor. Birinde Cebrail aleyhisselam Mekke'de, bir de Medine'de Resulullah'ın Cebrail aleyhisselam ifadesiyle yaratıldığından beri yeryüzüne ilk defa inen bir melekten bahsediliyor. O da ilginç bir konu. Yani melekler zikri ne yapıyorlar? Okuyorlar. Kıraat değil. Okuyorlar ve onu müminlere de indiriyorlar. Eğer birinci şeyi, şunu da bitirelim. İlk üç ayete yemin edilenleri melekler dersek, bir, meleklerin Allah'ın huzurunda makamlarına göre saf saf olmaları Rabbimin hoşuna gidiyor. Bize de örnek veriliyor. İkincisi, meleklerin Allah'ın sünnetullahı içerisinde bir şeyleri sevk etmesi, gerek insanları gerek tabiat olaylarını ne derseniz deyin onu, gerekirse önlemeleri, Allah'ın bize örnek gösterdiği, yemin ettiği, kasem ettiği şeylerden birincisi. Üçte zikir, ki Allah'ın zikri çok önemli. Bunu okuyanlara melekler olarak şey yaparsak da hem kendileri Allah'ı tesbih etmeleriyle hem de zikri insanlığa getirmeleriyle de yemin edilmeye değer ve bize de örnek gösterilen üç unsur. Bırakıyorum. Haftaya da bu melek demesek, bunların yerlerine başka isimler koysak hangi manalara gelir? Bunları tekrar bir şöyle 10-15 dakika geçirerek diğer kısımlara ve çok önemli olduğuna inandığım 4. ayete geçeceğiz inşallah. Allah bizleri Kur'an'dan ayırmasın. Örnek gösterdiği melekler kulların amellerine bizleri ulaştırsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.